Ayrım 17. Evrenin kimi, özalın kimi? Tarihle yüzleşme. Erbil Tuşar. Kısıtlama yok, espri var. Türkiye'de siyasi hak ve özgürlüklerin kullanılması yönünde bir tartışma konusu olabilecek Sayın Süleyman Demirel'in son Bursa gezisi, Bursa, Balıkesir, Bolu, Çanakkale, Eskişehir, Kocaeli, Kütahya, Sakarya ve Zonguldak barolarının 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle hukuk açısından Ulusal Barış Konferansı hükümetçe engellendi. Baroları kapatmakla tehdit eden Bursa Valisi Zekai Gümüşdiş, Cumhuriyet Savcısı Aydemir Turan ve Emniyet Müdürü Lütfi Tomuş, Düzenleme Komitesi'ne Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit'in yasaklı olduklarını hatırlattılar ve tıpkı Özal gibi 1982 Anayasası'nın geçici 4. maddesini anımsattılar. Tertip Komitesi konferansın 2 Nisan 1986 tarihinde gece 2.30'da iptal edildiğini açıkladığında Bursa Barosu polis panzerleriyle çevrilmişti. Konferansa Yüksek Yargıçlar Orhan Özdeş, Yekta Güngör Özden, Ahmet Boyacıoğlu, bilim adamları Profesör Tarık Zafer Tunay'a, Profesör Edip Çelik, Profesör Aydın Güven Gürkan, Türk İş temsilcisi Orhan Sorguç, gazeteci Uğur Mumcu, İsmail Cem ve Erbil Tuşalp konuşmacı olarak çağrılıydılar. Bursa Valisi Gümüşdiş yasaklamanın nedenlerini ancak emekli olduktan sonra açıklayabileceğini söylerken Turgut Özal'ın demokrasi anlayışını sergiliyordu. Nisan 1986. İle ilgili olarak düşüncenizi öğrenebilir miyim? İnsan hak ve özgürlüklerinin kullanılması ile ilgili olarak hiçbir kısıtlama yoktur. Ancak siyasal hak ve özgürlüklerin kullanılması ile ilgili anayasada bir istisna var. Milletin oyu ile konulmuş, ilan edilmiş bir istisna. Onun haricinde bir kısıtlama yok. Hatta bir bakıma siyasi partilere girmeme, siyasi partilerle ilişki kurmama kaydıyla her şey serbesttir. Eskiler siyaset yapmasınlar yeter. Fakat anayasanın getirdiği bir espri var. Demek ki onun getirdiği bir espri bile çalışmıyor. Bu yanıt, buhran rejimlerinin iktidar tiryakiliği yarattığı tezini doğruluyor. Efendim, Sayın Demirel'in bu gezisini demokrasinin doğal koşulları içinde mi karşılıyorsunuz? Yani siyaset yasağı bulunan bir eski parti liderinin böyle görkemli geziler tertip etmesi sizce doğal mı? Genç gazetecilere soru sahibi hakkında bilgi edinmelerini önermekten başka elimden bir şey gelmiyor. Bunun takdirini millete bırakmak lazım. 4 Nisan 1986, gazeteci Kurtul Altun sorularına yanıt. Demirel Türkiye'de güdümlü demokrasi olduğunu söylüyor. Türkiye'de güdümlü demokrasi yok. Öyle olsaydı kendisi de böyle konuşamazdı, gezemezdi, başkaları da gezemezdi. Öyle bir şey olsaydı bu sualleri sorabilir miydin? 10 Mayıs 1986 Kayseri. Bazılarına göre siyasal istikrarsızlığın sebebi 12 Eylül öncesi parti liderlerinin yasaklı olması. Onu çok açık söyledim. Bu konunun siyasi istikrarla hiçbir alakası yok. İnsani tarafı vardır, o da ayrı şeydir. Özal'ın siyasi programında insan unsuru yok diyenler sonradan ne kadar haklı olacaklardı. Süleyman Demirel, odağında insan olmayan politikalarla ülkeyi yönetiyorlar eleştirisini yapabilmek için evreninkinden daha çok Özal'ınkiyle uğraşmak zorunda kaldı. 9 Nisan 1989. Ve bu yüz karası tortu kaldırılamayınca eski tas eski hamam özdeyişin doğruluğu bir kez daha kanıtlandı. Bir anayasa meselesidir. İnsan bazen şöyle düşünüyor. %20-30 gibi hayır oyları olsa bir şey düşüneceğiz. Ama %92 evet oyu çıkmıştır. Ben bunlar bir cezadır diye söylemek istemiyorum. Hadi hadi öyle söylüyorsun bal gibi. 8 Temmuz 1986 Bursa. Bugün siz Türkiye'de sendikal hakları yeterli görüyor musunuz? Yoksa eskiye göre sendikal haklarda bir gerileme mi var? Sendikal haklar ne bakımdan eksik? Aydan gelmiş sanki. En azından belli örgütlenme güçlüğü var. Sendikaların seslerini duyurmada karşılaştıkları güçlükler var. Toplu sözleşmelerde. Esas problem orada değil. Esas problem onların politika üzerinde tesirli olmamaları, politika ile uğraşmamaları. Yani anayasa 1982'de böyle bir kaide koymuş. Bunun dışına çıkamayız. Yani eğer kalkıp da ben politika ile uğraşacağım, bana mani oluyorsun derlerse bana hiç gelmesinler. Çünkü politika ile sadece kendisi uğraşacak. Fırsat bu fırsat. 12 Eylül olmasaydı bu politikalar bu kadar rahat uygulanır mıydı sizce? Bu ekonomik politikalar eski devrede de vardı. 12 Eylül olmasaydı. Milletlerin hayatında bir takım şeyler vardır. Bu kader çizgisidir. Evet, 12 Eylül olmasaydı belki biz iktidara gelmezdik. Belki de gelirlermiş demek ki. Hangi partiden acaba? MHP'den mi? MSP'den mi? Bu ekonomik politikalar uygulanır mıydı? Onu da kestiremem. 14 Ağustos 1986 Yalçın Doğan'la söyleşi. Efendim, demokrasi gündemin hangi maddesi acaba? Demokrasi her zaman var. Demokrasiden kastınız ne? Dernekler kanunu. O kanunlar anayasa içerisindeki yerini almış, anayasada ana hükümleri korumuş ve ona göre kanunları çıkarılmış. Anayasa değişmedikçe onlara hiç dokunulamaz bile. 11 Kasım 1986 açıklama. Herald Tribune gazetesine verdiğiniz bir demeçte siyasi yasakların kalkacağı. Herald Tribune'deki metni gördünüz. Yasaklar kalkacaktır. Yabancı basına doyurucu, ulusal basına azarlayıcı demeçler vererek gazetecilerle ilişkilerini sürdürdü hep. Ama yolunu söyledim ben. Önce o 175. madde kalkacak. Böylece anayasanın değiştirilme esasını getireceğiz. O değişiklik yapıldıktan sonra geçici 4. madde gündeme gelecektir. Kulislerde başka, burada başka konuşuluyor. İl başkanınız valiyi tokatlıyor, milletvekiliniz bakanı yumrukluyor, bir milletvekiliniz kabinenin istifasını isteyebiliyor. Böyle bir ortamda elbette ölen öldüğüyle kalıyor, işkencede ölenlerden, işkenceyle öldürülenlerden hiç kimse söz etmiyordu. 1986 ölüleri de acı ve gözyaşı biriktiriyordu. Emin Coşkun, Recep Tuna, Ali Kılıç, Yaşar Durmaz, Hasan Çelik, Zekeriya Ülkücü, Zülfikar Bayram, Hüseyin Erbil, Zübeyir Yıldırım, Veysi Şimşek, Mustafa Yağcı, Ömer Çavuşoğlu, Mustafa Taş, Supi Çevirici, Yüksel Tokdoğan, Mehmet Andan, Müslim Yağmur ve İbrahim Çakabay sorgusuz sualsiz öldürülüyordu. Ne kadar nifak sokmaya çalışan olursa olsun bizim partiye bunların hiçbiri tesir etmez. 9 Ekim 1986 ANAP MKYK toplantısından sonra. Biz askeri yönetimden geldik. Yürüyüşleri siyasi bir eylem olarak görüyor musunuz? Hiçbir yere varamazlar. Ben bu meselelerin büyütülmesinden yana değilim. Büyütmek sadece karşıdaki adama yarar. 17 Ocak 1987 açıklama. Sayın Başbakan, Türk İş'i ne zaman yürüteceksiniz? Türk İş yürümek istiyorsa toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna uygun olarak her zaman yürüyebilir. Buna mani hiçbir şey yok. Ama ben bu kanunu tanımıyorum, istediğim gibi yürürüm derse, Türk İş değil başkası da söylese ona mani oluruz. Bu kadar basit. Göz açtırmamaya kararlı. 10 Nisan 1987 açıklama. Bazı yasaların değiştirilmesi, bazı uygulamalara son verilmesi için iktidarınızın da yapabileceği şeyler var Sayın Başbakan. Hala kitap toplatılıyor, yakılıyor. Pasaport alamayan insanlar var. Hala karakollarda dayak yiyen insanlar var. Bunları nasıl düzeltmeyi düşünüyorsunuz? Bu bir zaman meselesidir. Birçok uygulamayı değiştirdik ama bu bir zaman meselesidir. Hükümetle iş bitmiyor, basına da rol düşüyor. Üniversitelerimize de. Basının kağıt zamları, üniversitenin ise doğramacı baskıları karşısında bunaldığı, yaşam savaşı verdiği günlerde söylenen doğru sözler bunlar. Dikkatinizi çekerim. Süreç içinde düzeyin daha da düşürüyor, Demirel ve İnönü için bunlar Türkiye'nin başına beladır diyordu. 24 Mart 1989, yerel seçimlere 2 gün kala her şeyi göze alıyordu. Referandum sonucu yasaklar kalkarsa eski siyasiler nasıl davranacaklar, değişmiş olamazlar mı? Türk siyasi hayatını tekrar lüzumsuz mücadele devresine sokacaklar. Şunun şurasında ne güzel idare edip gidiyorduk diyemediği için böyle konuşuyor. Yani eski usul bir mücadele devresine sokacaklar. Ülke ona göre yine karanlığa boğulacak yani. Çünkü bunların anladıkları çıkarcı siyasetin en kötü tarafıdır. Yani her şey mübahtır. Ben bunu gayet iyi biliyorum. Düpedüz hakaret, aşağılama, aynı sözler kendisi için söylenmiş olsa, avukatı Bilgin Yazıcıoğlu milyonluk davalar açıp aile servetine katkıda bulunmanın yollarını arardı. Bunlar tam Bizans siyaseti götürürler. Yapma, çok ayıp oluyor. Politikacıları o kadar rahatlıkla yalan söyler ki, bu konuşmasında kendi yalanlarını unutup Celal Bayar'ın Demirel'e yalancı dediğini 29 Ağustos 1987'de anlatacaktır gazeteci Ertuğrul Özkök'e. Süreç içinde düzeyini daha da düşürüyor. Demirel ve İnönü için bunlar Türkiye'nin başına beladır diyordu. 24 Mart 1989. Yerel seçimlere 2 gün kala her şeyi göze alıyordu. 6 Eylül günü 3 gazetenin toplatılması ve bir derginin basımının önlenmesi konusundaki görüşünüz nedir? Niye yapıyorsunuz? Askerlerin bile yapmadığı bu işi diye sormak daha gerçekçi olurdu. Milletvekili ara seçimlerinden çok kısa önce Hürriyet, Sabah ve Güneş gazeteleri toplattırıldı. 2000'e doğru dergisinin basımı durduruldu. 1989 yerel seçim sonuçlarını kabullenemediği için hırçınlığı her gün biraz daha artıyordu. Semra Hanım'ın akıllara durgunluk veren serüvenlerinin anlatıldığı, Bekir Coşkun'un Sabah gazetesinde başlayan Has Bahçede Sonbahar yazı dizisi mahkeme kararıyla durduruldu. 22 Mayıs 1989. Saltanat Kayığı adı ile sürdürülen dizinin yayını da bir gün sonra yasaklandı. 1988 ilkbaharında kişilik haklarının korunması bahanesiyle Medeni Kanun ile Borçlar Kanunu'nda yapılan değişiklikler amacına ulaşıyordu. Türkiye basını Özal ve adamları tarafından yasal cendere içine sokuluyordu. Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin düzenlediği AT ve Türkiye'de Basın Özgürlüğü Konferansı çalışmaları o günlerde tamamlandı. Konferansın sonuç bildirgesi Özal'ınkinin Evren'inkinden farksız olduğunu anlatıyordu. Konferansa katılanlar Türkiye'de iletişim özgürlüğü genelinde basına yönelik baskı ve kısıtlamaları ayrıntılarıyla irdeleyerek aşağıdaki konularda görüş birliğine varmışlardır. Türkiye'de basın her şeyden önce yasal cendere içindedir. Başta anayasa olmak üzere basın yasasından sıkı yönetim yasasına, Türk ceza yasasından devlet güvenlik mahkemeleri yasasına kadar çok sayıda yasa ile basın özgürlüğü kısıtlanmış, halkın doğru haber alma ve bilgilenme hakkı sınırlandırılmıştır. Cezaevlerinde halen toplum binlerce yıla ulaşan hapis cezalarına çarptırılmış 24 yazı işleri müdürü bulunmaktadır. İlerici yayın organlarının hemen her sayısı dağıtıma bile verilmeden toplatılmakta, sorumlu yöneticileri gözaltına alınmaktadır. 12 Eylül 1980 müdahalesinden bu yana Türkiye'de 2000'e yakın kitap ve gazete yasaklanmış, bunların bir bölümü için imha kararı alınmıştır. Sakıncalı bulunan yapıtlar arasında Molière'den Darwin'e, Hegel'den Voltaire'e, Bertrand Russell'dan İbn Haldun'a, Albert Einstein'dan Henry Miller'a uzayan nice ünlü kişilerin ürünleri de yer almaktadır. Toplantıya katılan gazeteciler düşüncenin suç sayılmasına karşı olduklarını belirtmişler, bu konuda yasal değişiklikler gerçekleşinceye değin, basın ve düşünce suçları öncelikli olmak üzere bir genel af çıkarılması istemini yinelemişlerdir. Türkiye basını üzerinde hükümetin ekonomik baskıları da tüm şiddetiyle sürmektedir. Basın girdilerini artıran gümrük uygulamaları, dünyada kağıt fiyatları düşerken, Türkiye'de kağıda ard arda yapılan kasıtlı zamlar, yüksek oranlı KDV ve özel sektörce verilen ilanların bile baskı aracı olarak kullanılması bu politikanın en belirgin örnekleri arasındadır. Basında tekelleşme son aylarda ciddi boyutlara ulaşmıştır. siyasal iktidar çok uluslu ortaklıklarla işbirliği içinde basını denetim altına almayı amaçlamaktadır. Bu arada çok uluslu ortaklıklarda uygun koşullardan yararlanarak siyasal iktidarı etkileme çabalarını arttırmıştır. Bir kamu kuruluşu olan TRT'nin özelleştirilmesine kesinlikle karşı olan gazeteciler, bu kurumun en kısa sürede özerkliğe ve toplumdaki çeşitli eğilimleri yansıtabilecek demokratik bir yapıya kavuşturulmasını istemektedirler. Konferansa katılanlar ayrıca Türkiye'de yerel, özgür ve kamusal radyoların kurulmasını demokrasinin ve çok sesliliğin gereği saymaktadırlar. Güvenlik güçlerinin sık sık gazetecilere yaptığı saldırıları şiddetle kınayan konferansımız, sanıklarla ilgili kavuşturmanın saydamlık içinde ve geciktirilmeden sonuçlandırılmasını istemiştir. 25 Mayıs 1989. Kanunlar basına tatbik edilemez diye bir kaide yoktur. Oy verme gününde propaganda yapılmaz. 8 satır önce söylediği doğru galiba bu adamın. Kanunların herkese tatbik edilir olduğunu göstermek istedik. Eski siyasilerin yasakların kalkacağı telaşı sardı hepimizi. Temel neden bu diyecek değil ya. 12 Eylül 1987 20. Basın Toplantısı. Türkiye bir askeri yönetim dönemini arkada bırakmıştır. Demokratik düzenin yerleşmeye başladığı bu günlerde askeri kuvvetlerle sivil yönetim ilişkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? 6 Ekim 1987 Mehmet Ali Birand ile söyleşi. Tabii biz bir askeri yönetimden geldik. Kabul etmek lazım ki Türk Silahlı Kuvvetleri ta başlangıçtan beri devletin bünyesinde vardır. Kendinden önceki askeri yönetimin insan hakları politikalarını olduğu gibi yürütmenin bundan daha güzel bir mazereti olamazdı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin diğer ülkelerden farklı yeri vardır bizde. Mesela Amerika'yı kuranlar çiftçilerle tüccarlardır. Tarih de bilmiyorsunuz siz. Redkit okuyarak bu kadar olur ya da diğer ülkeleri kuranlar asillerdir. Hatta krala karşı dengeler vardır asillerin içinde. Toprak sahipleri vardır. Bizde ne toprak sahipleri ne tüccarlar, devlette esas itibariyle askerler var. Osmanlılarda da böyleydi. Bu temeli vurgulamak lazım. Yani bunların önemini unutmamak lazım. Sivilleşme dediğimiz hadise zaman içinde olacaktır. İnsanlar yoksullaştıkça sivilleşecekler diyebilse espri yapıyor denilirdi hiç olmazsa. İyi de bu sivilleşme denilen serüvende işkenceyle insan öldürmek bir zorunluluk muydu? Bu söyleşinin yapıldığı tarihte askeri darbenin üzerinden 7 yıl geçmişti ve bu sözlerin sahibi kahir bir ekseriyetle 3 yıldır iktidarda olan bir siyasal partinin başındaydı. Sivilleşme çabalarına 1987'de de kan karışıyordu. Vasıf Özaltın, Hilmi Musa, Hidayet Akın, Hasan Acar, Sabri Çuhader, Hıdır Keskin, Ahmet Çetin, Temel Oktay, İbrahim Savaş, Feridun Çelik, Hüseyin Kuru Mahmutoğlu, Mehmet Kalkan, Didar Şensoy, İbrahim Öztürk, Aziz Biztekin, Haydar Talay, Kemal Karapınar, Ali Tekinalp, Mustafa Tekin, Muammer Özdemir, Ömer Uyan, Orhan Erdağlı, kim bilir belki de sivilleşmenin bedelini canlarıyla ödüyorlardı. 17. ayrımın sonu sayfa 199.